irfan boyutuyla varoluşun gayesi. Doçent Doktor Güldane Gündüzöz, Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi. Kainat ilk yaratıldığı andan itibaren bir saat sarkıcının ritmik hareketleri gibi zamanın akışı içerisinde yol almaktadır. Aslında hayat ve ölüm arasında mukayyet olan bu zaman dilimine yerleştirilmiş insan hayatı da bu gerçekten azade değildir. Varlık sahasına çıkmış olan her şey, onu var edene doğru kaçınılmaz bir ricat hareketi içerisinde, ezeli ve sermediği olanın yalnızca Allah olduğunu kendi hal diliyle terennüm etmektedir. Bu hakikat Kur'an-ı Kerim'de, "Sen Allah'la beraber başka bir ilaha ibadet etme. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ebedi zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm yalnızca O'nundur ve kesinlikle O'na döndürüleceksiniz" şeklinde tevhid, zati varlık, hüküm ve ricat kavramlarının oluşturduğu bir anlam anaforu içerisinde dile getirilmektedir. Kur'an-ı Kerim kendi derin retoriği içerisinde biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları hak temelinde yarattık ayetleriyle kainatın bir gaye doğrultusunda yaratıldığını hak kelimesiyle ifade etmektedir. Kainatın belli bir gaye ve amaca göre var edilişini ifade eden hak kelimesi, onunla türdeş birer kelime olan hakikat ve hukuk kavramlarıyla semantik bir daire oluşturmakta ve bu anlam örgüsü Allah'ın bir adının da hak oluşuyla daha da derinlik kazanmaktadır. Aslında Arapça vücut kelimesiyle ifade edilen varlık, ilahi terminolojik dokunuşa muhatap bir dilsel ilişki içerisinde vecd ve vicdan kavramlarıyla bağlantılı bir şekilde din dilinin temel bileşenleri yapılmıştır. Her şeyden önce varlık, daimi surette iki türlü bir oluşuma sahne olmaktadır. Bu oluşum türlerinden birini pasif varoluş, invicat oluşturmaktadır. Bu kavram, bedenin ruhla ilintisini ortaya koyarken, fiziki alem ya da müşahede alemi meşrut olarak tanımlanan dünya hayatına denk gelmektedir. İkinci varoluş türü ise aktif varoluştur, yani tevacüd. Bu hayat türü ruhu, bedeni haz ve kayıtlardan kurtulmaya sevk eden metafizik ve uhrevi aleme yönelik bir varoluşu anlatmaktadır. Öyle anlaşılıyor ki insan aynı anda her iki hayatı da yaşayabilir. İnsanın ilkinde, yani dünya hayatında bedeniyle ruhu ikili bir yapıda olsa da okur bu nevafil hadisinde ifadesini bulan Allah'a olan yakınlığı ibadetleriyle arttırdığı ölçüde bu dünya hayatında ikinci türden bir varoluşa da sahip olabilir. Buysa insanın ruhen miracı bir yükselişe elde edebileceğini onun kulaklarına usulca fısıldar. Bu husus söz konusu hadiste şu şekilde dile getirilir. Kulumun benim onu sevmem için nafile ibadetlerle kurbiyet ve yakınlık kazanmaya çalışmasının yanında sevdiğim farz ibadetleri yerine getirmek suretiyle yaklaşmaya çalışmasından bana daha sevimli hiçbir şey olamaz. Kulum bana nafile ibadetlerle yaklaşmaya devam eder. Sonunda sevgime erer. Onu bir sevdim mi, artık ben onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey isteyince ona mutlaka veririm. Benim onu korumamı isterse onu mutlaka korurum. Bir müminin ruhunu kabz etmek konusunda tereddüt ettiğim kadar yapacağım hiçbir şey hakkında tereddüt etmem. O ölmek istemez. Bense onun canını incitmek istemem. Fakat herkes mutlaka ölecektir. Bu hadis-i şerifte ifade edildiği üzere kişinin fiziki alemdeki yapısı metafizik aleme yükselişini engellemez. Aksine metafizik yükseliş fiziki yapıyı her dem tazeler ve onun güvenini ve yetkinliğini artırır. Bu anlamda tasavvuf ehli, insanın maddi yönünün yanında bir o kadar manevi varlığını idrakini seyr-i sülük açısından hedef olarak belirlemiştir. Bu idrak hali Allah'ın farklı irfani lütuf ve ihsanlarına vesile olur. Bu durumu Abdülcebbar en-Niferi, söylenmeyenler ve söylenenler karşıtlığı içerisinde ele almakta, ruhun yükseliş duraklarından geçmek suretiyle maddenin manayla birleştirilmesinin, husuli ve kesbi bilginin huzuri ve vehbi bilgiyle mecz edilmesiyle mümkün olacağına işaret etmektedir. Doğal olarak İslam, ruh ve bedeni birbirinden ayırmadığı gibi, maddi varoluşla manevi varoluşu da birbirinden ayırmamaktadır. Bu itibarla varlık, doğrudan insanın ruhuna bir ilham ve Rabbani bir esinti halinde bilgi parıltıları bahşetmekte ve İslam düşüncesi varlığı, vecd ve vicdan kavramlarıyla birlikte değerlendirmektedir. veşt kavramı tasavvufi irfanın hem varoluşa hem de bilgiye dair olanı aynı potada erittiği bir derinlik oluşturmaktadır. Bu doğrultuda söz konusu yaklaşım vecd ileyh ve vecd aleyh kavramsallaştırmasıyla yaratmayla ruhun manevi açılımı arasında görece bir ilişki kurulmaktadır. Nihayet bu ilişki vicdan kavramıyla inanan insanın varlığa bir yönden bilgi, diğer yönden ahlak boyutuyla yaklaşması gerektiğini hatırlatmaktadır. Öyle görünüyor ki varlıkla varlığa vücudu getiren arasındaki ilişki mekanik bir ilişki değil, ruh, vicdan, kalp, gönül ve dimağın bir arada çözümleyebileceği bir ilişki türüdür. Tasavvufun nazari boyutu açısından insanın benliği, melakutun özünden kutsi bir cevherdir. İnsan, zübde-i alem, yani varlığın özü olarak vahdet-i cemiye şeklinde tüm varlık mertebelerinin üstünde bir konuma sahiptir. Bu itibarla o, ilahi vahdetin ve tevhidin bir gölgesidir. Tasavvufun diliyle insan, farklı mertebelerdeki yolculuğunda nebati, hayvani ve nutki katmanlarıyla biyolojik kuvvelerden oluşan çok boyutlu bir dünyadır. İnsanın nutki boyutu, onu yiyip içip tüketen bir varlıktan, hisseden, konuşan ve üreten bir varlığa çevirir. Bu, imani, ameli ve ahlaki boyut içerisinde gerçekleştiği takdirde, maddi kaynakların adil şekilde dağıtıldığı ve adaletin tesis edildiği mutlu bir dünya elde edilir. Ama beşeri kudret, yaratılış gayesine uygun olmayan istikamette kullanıldığında, insanlık için yıkım ve türlü mahrumiyetler baş göstermektedir. Bugün dünyevileşme dediğimiz bu hususu Kur'an-ı Kerim, ahlede ilel arz, yani dünyaya saplanmak ve maddi olana bel bağlamak ifadesiyle veciz bir şekilde anlatmaktadır. Eğer biz isteseydik, o kişiyi delillerimizle yüceltirdik. Fakat o dünyaya saplanıp kaldı, hevesinin peşine düştü. İşte böylesinin hali, kovsan da bıraksan da hep dilini çıkarıp soluyan köpeğin haline benzer. Ayetlerimizi yalan sayan topluluğun durumu işte böyledir. Şimdi sen bu kıssayı anlat. Umulur ki iyice düşünürler. Ayette anlatılan kişinin bilgili bir kişi olmakla beraber amel yönü olmayan ve dünya metaı uğruna dini ve ahlaki değerleri hiçe sayan Bel'am bin Bağura adındaki Yahudi alimi ya da cahiliye Arap toplumunda benzer şekilde ilmi ve kültürel birikimiyle öne çıkmış Ümeyye bin Ebi Salt olduğu ifade edilmektedir. Her ikisindeki ortak yön bilgiyi doğru yönde kullanmamalarıdır. Kuşkusuz insanın hakikati Yunus Emre'nin düşünce dünyasını anlatan Kendöz felsefesinde bulunur. Bu anlayış kendini bilmeyi bilginin öncelikli ilkesi olarak kabul eder. Buysa Rabbi bilmeye götürür. Böylece insan hakikati afaki alemden daha çok enfüsi alemde arar. Yunus Emre bunu batın ehli hakkı içeride arar. Zahir ehli dışarıda diye ifade eder.